Ayrım 6, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 66. Arayanın Selçuk olmaması için dua etti. Yürümeye devam ederken cebinden telefonunu çıkardı. Ekranda Fazıl'ın ismi okunuyordu. Ağabeyinin boşanmaya karar verdiği andan itibaren Fazıl'ın destekçisi olarak Bora onun hayatında özel bir yer edinmişti. Genç kadın Selçuk'la halledemediği ne problemi olsa bir tek ondan yardım veya akıl ister ama asla boşandığı kocasını suçlamazdı. Onun tarafından terk edilmiş, gururu kırılmış olmasına rağmen genç kadının hayatta yapmayacağı şey Selçuk'u bir başkasına şikayet etmek veya onu suçlamaktı. Kendi kendine yaşadığı isyanlara rağmen Selçuk'a olan aşkı onu her haliyle sevmeye, met etmeye, eksiksiz ve kusursuz kabul etmeye yönlendiriyordu Fazıl'ı. Bora, onun ağabeyinin insafsızlıkları karşısında ne kadar ketum olduğunu ve asla açıkça sızlanmayacağını bilirdi. Fakat iki günlük İstanbul ziyaretinde daha gelir gelmez kendisini aramasının ardında hal bekleyen bir problem olduğunu kestirebiliyordu. İsmi gördükten sonra sesini elinden geldiğince yaşadığı sıkıntılı dakikaları aksettirmemek için yumuşatarak cevapladı. ''Merhaba Fazıl'a, nasılsın? Hoş geldin.'' diyeyim dedim. Fazıl'ın sesi her ne yaşamış olursa olsun yeni bir günle beraber yeni ümitlerin beklentisinde çocuksu bir sevinç yaşayanların canlılığını taşıyordu. Bora asansörün düğmesine basıp beklerken konuşmaya devam etti. ''Sağ ol canım, sen iyi misin?'' Kısacık bir sessizlik oldu. Bora o arada hattın diğer ucundaki Fazıl'ın aynadaki aksine bakarak saçının dalgasını düzelttiğini veya tırnaklarının manikürünü kontrol ettiğini görebiliyordu. Onu iyi tanırdı. Fazıl'a tam bir koketti. Nasıl göründüğü, ne kadar şık ve gösterişli olabildiği önemliydi onun için. Hayatının amacı hep ilgiyi üzerinde toplamak, hep ilgilenilmek ve beğenilmekti. Bu kadar egosantrik bir kadının, Selçuk kadar egoist ve megaloman bir erkeği bu kadar büyük bir aşkla sevebilmesine hep hayret etmişti Bora. Fazıl'ın görüntü konusundaki mükemmelliyetçiliği o safhadaydı ki şu anda saçının telinin uçuştuğunu fark etse, tekrar krepe yapmak, ojesinin dökülmüş olduğunu görse, yeniden boyamak için konuşmasını kesebilirdi. Onun öncelikleri farklıydı. Genç kadının sesi yine duyuldu. ''Ah iyiyim Boracığım, çok iyiyim.'' Ama bu gelişi güzel söylenmiş bir iyilik ifadesiydi. ''Emin misin?'' diye üsteledi Bora. ''Bir problemim var Bora. Seyahate gideceğim. Uçak, otel hepsinde yerimi ayırttım. Programlarımı yaptım. Ama...'' O sırada asansör gelmişti, kapılar açıldı. ''Bir miktar ekstra paraya ihtiyacım olacak. Selçuk'a nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Nafakamı daha yeni aldım bu ay. Sen benim için aracı olabilir misin?'' Bora içerideki iki holding memuruyla selamlaştı. Ama asansöre binmekten son anda vazgeçti. Konuştuğu konunun duyulma ihtimalinden rahatsız olmuştu. Asansörün kattan ayrılmasına ve koridorda yalnız olmasına rağmen sesini kısarak cevapladı. ''Fazılacığım, seni ne kadar severim bilirsin ama şu aralar Selçuk'la benim de problemim var. Hatta taptaze bir problem dersem yerinde olur. Onun için ara buluculuk konusunda sana yardımcı olabileceğimi sanmıyorum. Çok özür dilerim.'' Onun yüzünü görmese de nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığını hissedebiliyordu. Genç kadının şımarık, her istediğini elde etmeye alışmış, neye mal olduğunu umursamaz tabiatının, aynı zamanda istediği gerçekleşmezse onu depresyona sürükleyecek kadar büyük bir kırgınlığa yol açtığına çok şahit olmuştu. Hemen devam etti. ''Ama ben sana yardımcı olabilirim. Emin misin?'' Fazıl'ın sesi bu yardımı kabulde katiyen nazlanmayacağını gösteren coşkuyla doluydu. ''Gayet tabii. Ama borç. İlk fırsatta ödeyeceğim.'' Bora, sesinin tüm ikna ediciliğine rağmen onun hiçbir zaman borcunu ödeyebileceği bir hayat düzenine kavuşmayacağını çok iyi biliyordu. Bu ilk değildi. Borcu ne olursa olsun, eline ne kadar para geçerse geçsin, kendi arzularıyla ilgili öncelikleri olurdu genç kadının ve o borçlar hiç ödenmez, unutulur giderdi. ''Dert etme.'' dedi. ''Ne zaman imkanın olursa o zaman ödersin.'' ''Ah Boracığım, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum sana. Aslında inan kocam olmasına rağmen...'' Burada gülüp zoraki bir kahkaha attı. Yani eski kocam, Selçuk'tan para istemek senden borç almaktan daha zor geliyor. Konu etmeye değmez. Ne kadara ihtiyacın var? 25 bin dolar kadar. Fazıl'ın cevabı o kadar çabuk ve o kadar olağanmışçasına dökülüvermişti ki ağzından, Bora bir an aceleyle yanlış telaffuz etmiş olmasından şüphelendi. 25 bin? Aslında daha fazla ama Paris, Roma, Milano, uçaklar, oteller, yemek, içmek. Eh bir de mal toplayacağım biliyorsun. Hayatımı kendim kazanmak zorundayım artık. Fazıl'a Avrupa seyahatlerinden şık, lüks kıyafetler getirip yurt dışında gardıroplarını donatsalar bile kendilerini her daim alışveriş yapmak zorunda hisseden sosyete hanımlarına evinden satış yapardı. Biri aldığını beşe satar ama kadınlar Fazıl'a Vardar'ın zevkiyle yapılmış seçimlere bu parayı dökmekten hiç çekinmezlerdi. Garip olanı o kadar karlı satışa rağmen Fazıl'ın tüm seyahatleri borçla kapanırdı. Zira masrafları her zaman kazandığından fazla olurdu. Kazancını ne kadar çok hesap ederse harcayacağı miktar o kadar çoğalırdı. Aslında tam kendisine göre bir işti. Bol bol seyahat ediyor, çok sevdiği alışveriş çılgınlığını başka kadınlar adına da yaşıyor. Sonra da evinin bir odasında bu iş ayırdığı antika İngiliz gül ağacı gardıroptan randevu alıp gelen hanımlara satış yapıyordu. Erken kalkmasını gerektirmeyen, kendi arzu ettiği zamana yayılan bir işti. Hem işim var diyebiliyor, hem de zamanını bir işsiz kadar hür yaşayabiliyordu. Yine de diye mırıldandı Bora. Çaresizlikle. 25 bin dolar. Bu maalesef benim şu an nakit çıkarabileceğim bir miktar değil Fazılacığım. Gerçekten bilirsin elimde olsa bir an düşünmem. Kusura bakma. Ah sen kusura bakma Boracığım ama samimiyetle sordun diye söyledim. Yoksa kendi kocam, eski kocamdan daha iyi isteyemezken senden nasıl isterdim böyle bir parayı? Yine de verirdim ama şu an imkansız. İçinden bir ses ona ağabeyiyle az önce yaşamış olduğu karamsar tabloyu hatırlatıp çok hesaplı adımlar atması gerektiğini, faize, fona, borsaya, her nereye yatırdıysa parasının her kuruşunun yakında büyük anlamı olabileceğini söylüyordu. Fakat Fazıl'ın isteğine tamamen de kayıtsız kalmak istemiyordu. Ama işini görürse 5.000 dolar kadar verebilirim dedi. Çok şekersin Boracığım, o bile bir şey, sağ ol canım. Söz dönüşte satıştan gelen ilk paralarla senin borcunu ödeyeceğim. Ne zaman olursa. Asansör ikinci defa katta durmuştu. Konunun mahremiyetinin artık sona ermiş olduğuna kanaatle bu defa boş asansöre bindi. Zemin katın düğmesine basarken hesabına hemen göndereceğim bugün dedi. Sağ ol canım, akşama bana gelsene, hem beraber bir yemek yeriz hem laflarız. Bu akşam mümkün değil. O zaman yarın. Yarın dönüyorum. Olmadı ama. Bir daha gelişimde yaparız bu programı. Zemin kata varmıştı. Kapı açıldığında mermer kaplı geniş resepsiyon alanının diğer ucundaki mermer merdivenlerden süratle aşağı inmekte olan Tarık'ı gördü. Fazılacığım gitmek zorundayım. Parayı hesabına gönderirim. Kendine iyi bak canım dedi ve telefonu kapadı. Kardeşi hızlı adımlarla kendisine doğru yürürken Fazıl'ın telefonunun kısa bir süre için dağıtmış olduğu hırs ve kızgın anları tekrar geri gelmişti. Yaşadıklarında zavallı Tarık'ın hiçbir suçu olmadığını düşünerek kendisini ona bakışında ve ses tonunda daha kontrollü tutmaya söz verdi. Asansörde sana yetişemedim dedi Tarık. Ben de dışarıya toplantıya çıkıyorum. Beraber yürüyelim. Son derece sakin ve uysaldı. Her zaman olduğu gibi kendisinden 2 yaş küçük kardeşinin bebekliğinden beri hiç değişmeyen uysal, gürültüsüz, sakin tabiatını iyi bilirdi Bora. Onun hiçbir şeye isyan ettiğini, sesini yükselttiğini, inatlaştığını görmemişti. Selçuk'a duyduğu isyanı, öfkeyi ona izah etme gereğini duydu birdenbire. Ne bir teşekkür, ne bir iltifat, şamaroğlan etti bizi dedi. Neden bahsettiğini kardeşinin çok iyi bildiğinden emin. Bir taraftan da çıkışa doğru yürümeye başladı. Döner kapının önüne geldiklerinde durdu. Tarık'a dönerek konuştu. ''Bak Tarık, benden sana tavsiye. Selçuk'a karşı temkinli ol. Seni paramparça eder, haberin olmaz. Ama benden söylemesi, seni kullanmasına müsaade etme. Üstelik daha bilmediğin çok şey var. Ne gibi?'' Bu konuyu önce amcamla konuşacağım. Henüz gelmemiş. O arada bir banka işim vardı. Onu halledip döneceğim. Kardeşinin omzunu okşadı. "Haydi küçük kardeşim," dedi. "Kendine iyi bak. Yarın ben gitmeden görüşürüz. Dediklerimi unutma." Beraber dönen kapıdan çıktılar. Bora merdivenden süratle bekleyen arabaya doğru inerken Tarık kendisine yapılan uyarının ciddiyetini kavramaktan uzak, onu endişeyle izlerken düşündü. Selçuk'un sözleri Bora'yı çok incitmiş olmalıydı. Yoksa hakkında böylesine konuşmazdı. Bunun da daha önce yaşanan ufak tefek tartışmalar gibi çok geçmeden unutulacağına, herkesin işine koyulacağına inanıyordu. Bora Selçuksuz yapamazdı. Selçuk da Borasız. Onlar bir takımdı. Kendisi de bu takımın çok yeni de olsa bir parçasıydı. Her şeyi zamana bırakmanın en iyisi olacağını düşünerek park yerindeki arabasına doğru ilerledi. Selçuk cep telefonu kulağında odasında yalnızlığın verdiği rahatlıkla aşağı yukarı yürümekteydi. Birileriyle beraber olduğu müddetçe her şeye hakim, her söylediğinden emin olduğu ifadesini inandırıcı kılabilmek için vücuduna mimiklerini öylesine yükleniyordu ki farkında olmadan büyük bir gerginlik yaşıyordu. Az önce kardeşleriyle yaşadığı sahne onu oldukça sıkmış ve strese sokmuştu. Şimdi kaptanıyla telefonda konuşurken birkaç dakikalığına da olsa kendine geldiğini hissediyordu. "Havaya bir bak, yarın akşam Club Met'in önünde kalır, öbür gün aşağıya ineriz. Misafirler benden önce gelecekler. Nihat Bey ile iki arkadaşı var. Ben gelene kadar sahip çıkar, gerekli ikramı yaparsın, oldu mu kaptan?" "Haydi eyvallah, yarın akşama görüşürüz." Telefonu kapadıktan sonra amcasının odasının numarasını çevirdi. Mihrimah Hanım'ın profesyonel tok sesi duyuldu. "Buyurun Selçuk Bey." Mihrimah Hanım neredeyse yarım asırdır Refet Vardar'ın sekreterliğini yapmaktaydı. Bu süreç içinde ofiste süratle değişen teknolojiye adapte olmak, holdingde görev alan yeni nesil tam donanımlı genç sekreterlerin ve yönetici asistanlarının yanında eksiklik kalmamak için olağanüstü bir gayret sarf etmişti. Zira onun ticaret lisesini bitirip henüz 17 yaşında işe girdiği günler baş döndürücü bir hızla tarih olmuştu. Gürültüsü yaptığı işten büyük olan demir tuşlu siyah Remington daktilosu, lekesi elden çıkmayan kopya kağıtları, ispirto kokusuyla tatlı bir sarhoşluk veren teksir makinesi, santrale numara yazdırıp başında saatlerce bağlantı beklenen şehirler arası telefon görüşmelerinden, ofise kurulduğu gün büyük yenilenme heyecanı veren Telex'ten nerelere gelmişlerdi. Artık ne tavanlarına kadar yeşilli, pembeli, sarılı karton dosyaları saklayan rutubet kokulu arşiv odaları, ne siyah kolluklu, teleskop cam gözlüklü muhasebeciler vardı. Mektepten mezun olurken ettiği F klavye dışında daktiloda yazı yazmama yeminine bile hıyanet etmek zorunda kalmıştı. İlk IBM elektrikli daktiloyla bozmuştu yemini. Script, italik, gotik, roman diye sürüp giden onlarca harf şekliyle Q klavyeye alışmak için akşamları ofiste kalıp saatlerle antrenman yapmış, akşam saatleri, hafta sonları demeden Amerikan dershanesindeki İngilizce derslerinin tüm seviyelerini başarıyla tamamlamıştı. Neden? Sırf çok sevdiği Refet Bey'e mahcup olmamak, eski kafalı, naftalin kokulu sekreter diye anılmamak için. Başarmıştı da. Şimdi Vecdi ve Refet Beylerden sonra Vardar Holding'in en eski elemanıydı. Bununla gurur duyuyordu. Şirketin 10. seneden itibaren çalışanlarına verdiği ve en çoğunu almış olmakla övündüğü plaketleri önce evinde tutmuş, sonra iş yerine masasının yanı başındaki küçük kütüphanenin üzerine taşımıştı. İlk plaketini büyük baba Ali Sermet Vardar'dan aldığını gösteren fotoğraf ise masasının üzerinde çerçeve içinde durmaktaydı. Bunca yıldır ailede doğan yetişenlerin hepsini çocukluklarından beri tanırdı. Ama işin hiyerarşik düzenine ve işverenine duyduğu saygıdan ötürü bu geçmişten gelen hukukunu katiyen kullanmaz, hepsine saygı içinde bey veya hanım diye hitap ederdi. İsmi gibi kendisi de zaman tünelinde zarif bir İstanbul hanımefendisi olarak kalmıştı. "Amcam geldi mi Mihrimah?" Selçuk'un daha dünkü çocuğun kendisine senli benli hitap tarzına çok içerlerdi. Bu aileden nasıl çıktı bu saygısız diye içinden geçirirdi. Fakat bu eleştirisini ses tonuna yansıtmadan cevapladı. Refet Bey henüz gelmedi Selçuk Bey. Şu anda evinde, az önce konuştum. Tamam, aradığınızı bildiririm. Gerek yok, ben evden ulaşırım ona. Selçuk'un oda kapısı vurulmuştu. Başka bir şey söylemeden ahizeyi yerine bırakıp misafir koltuklarından birine oturdu ve bacak bacak üzerine atarken seslendi. Gir. Selçuk kendisine ait bir bürosu olduğundan beri babasının uyguladığı açık kapı politikası yerine amcasının aslarıyla yüz göz olmamak için gösterdiği ciddi sınır kuralını benimsemişti. Odasına gelenin kimliğine, titrine göre alacağı tavır için vakit kazanıyor olmak hoşuna gidiyordu. Gerçi şu an kimin geldiğini biliyordu. Kendisi çağırmıştı. Vefatan, uzun yıllardır holdingde çalışmaktaydı ve son birkaç yıldır iç satın almanın başındaydı. Hem Refet hem Vecdi Vardar'ın takdir ettiği ve yükselmesine destek verdiği genç nesil yöneticiler arasındaydı. İşkolik olduğu kesindi. Gece yarısı, hafta sonu, yıllık izni ne zaman aransa telefonun diğer ucunda işi takip etmeye, soruları cevaplamaya hazır olurdu. Kaç kez tatilini bırakıp masasının başına dönmüş, hiçbir defasında da bu özverisinden dolayı sızlanmamış veya karşılık beklememişti. Gerçi Vardar Holding'de prensip olarak bu fedakarlıklar göz ardı edilmezdi. Prim veya mevki olarak çalışana geri dönerdi. Büyük babanın işi kurduğundan bu yana bütün çalışanları için yarattığı ve Refet ile Vecdi Vardar'ın devam ettirdiği şefkatle kucaklama politikasından dolayı kapıcısından mühendisine, en basit işçisinden müdürüne kadar herkes Vardar Holding'in parçası olmaktan gurur duyar ve gerçekten büyük bir sevgiyle gönülden çalışırdı. Ama Selçuk için Vefatan'ı diğerlerinden ayıran süratle basamakları çıkıyor olmasıydı. İşini sessiz bir hırsla yürütüyor, şirket içinde kimseyle özel dostluklar kurmuyordu. Son derece sakin bir yapısı vardı. İnsan ilişkilerinde soğuk olmasına rağmen tamamen pazarlıktan geçen işini nasıl bu kadar başarılı götürdüğünü Selçuk anlayamıyor. Şeytanının da dün akşam söylediği gibi Vefa'nın ketum karakteri ve kendine saklı yaşamı onu nedense rahatsız ediyordu. Onu birkaç kez deşmeye kalkmış, iç dünyasını keşfedebilmek için tekneye dahi davet ettiği olmuştu. Ama o, bu sefaat ve dostluk davetlerini hep kibarca reddetmişti. Çevresindekileri bir gün yolunun üzerine çıkabilecekleri düşüncesiyle her yönüyle tanımak istiyordu Selçuk. Herkesin huyu, suyu, zaafları, endişeleri, korkuları, heyecanları, hayalleri, yalana ve rüşvete, satılmaya karşı dayanma güçleri, aile meseleleri, hasılı her özeli ona açık olmalıydı. Özellikle bu sebepten Vefa onu rahatsız etmekteydi. Onu kendi safına çekip çekmeyeceğini ya da aklını nasıl çelebileceğini kestiremiyordu. İşte bugün onu biraz sorgulayıp ileride işine yarayıp yaramayacağını anlayacaktı. ''Günaydın Selçuk Bey'' dedi Vefa, kolunun altında dosyaları kapıyı kapayıp kendisine doğru ilerlerken. Ses tonu ve tavrı son derece saygılı olmasına rağmen Selçuk'un kimliğini değil, işin kendisini önemsediğini çok açık belli eden müdanasız bir tavrı vardı. Selçuk, kendisine yüksek sesle söylenmemiş bir küfür duyar gibi oldu. İçinde ani bir hırs dalgası oluştu. Hırsını göstermeyen bir ses tonuyla ona karşısındaki koltuğu gösterdi. ''Günaydın Vefa, otur.'' Vefa tam teşekkür ederek koltuğa yerleşirken Selçuk'tan hiç çekinmediği belli, rahat bir tavırla bacak bacak üzerine attı ve kolundaki dosyayı aradaki sehpanın üzerine bıraktı. Dirseklerini koltuğun kenarlarına yerleştirip ellerini kavuşturdu ve dizinin üzerine koydu. Hesap verecek olmaktan ziyade karşısındakini sorgulamaya hazırlanır ifadesi vardı. Selçuk bir kez daha hırs dalgasının sinirlerine çarpan sesini duydu. Ama şeytanı devreye girmişti. ''Sakin ol, sakin.'' diyordu. ''Nasılsa güç senin. Adamın nasıl oturduğunu aldırma. Az sonra paramparça olacak. Farkında değil.'' Selçuk duyduklarından memnun gülümsedi. ''Benimle ne konuda görüşmek istemiştiniz Selçuk Bey?'' Vefa'nın sorusu Selçuk'a direkt konuşmak istediği konuya giriş imkanını vermişti. Sağ elinin baş ve işaret parmağıyla çenesini sıkıştırıp okşarken konuştu. ''Bir başlık koyamadım konuşmak istediklerime.'' Vefa başını hafifçe yana çevirerek ''Anlayamadım.'' gibilerinden baktı. Selçuk konuşacaklarından karşısındakinin bir haber olmasının verdiği keyifle koltukta biraz daha yayıldı. Çenesini okşayan elini dinlenmeye bıraktı. Vefa'nın meraklanıp soru sormasını bekliyordu. Ama o sanki mücadele alanından emin olana kadar kendisini yormamak üzere bekleyen akıllı bir avcı hayvan gibi sakin, istifini bozmadan oturmaktaydı. Aslında diye devam etti ayağıyla tempo tutarken, aslında konuşacaklarım hem biraz işle hem biraz senin kendinle ilgili. Vefa'nın gözlerinin içine baktı. Satın alma müdürünün tavrı değişmemişti. Sadece buyurun ne öğrenmek istiyorsunuz diye kendinden emin bir cevap verdi. Ben ne öğrenmek istediklerimi söyleyeceğim de sen cevap verebilecek misin bilmiyorum. İşte dedi şeytanı, yavaş yavaş ısınıyorsun. İftiraları, hakaretleri birdenbire söyleyip işin keyfini bir nefeste bitirme. Bırak tadını çıkaralım. Firaye Stark ne demişti? Suriye'den mektuplar kitabında hatırla. Hatırladım dedi yüksek sesle Selçuk. Neyi hatırladınız diye sordu Vefa. Selçuk birden şeytanına yüksek sesle cevap vermiş olduğunu fark etti. Doğru, nereden hatırlamıştı iblis? You should take your enemy's ruins in small doses after meals. Düşmanının yıkımının tadını yemeklerden sonra küçük dozlar halinde çıkar, ibaresiydi hatırlattığı. Kaç sene oldu holdingde çalışalı diye sordu satın alma müdürüne. Üniversite 1'deyken stajyer olarak başlamıştım, 20 sene oluyor. Cevabın içinde bir yerlerde gizlenen, siz daha Avrupa'da tahsildeyken ben buradaydım cümlesini duyar gibi oldu. Demek ki kendisi Galatasaray'da başlayıp İsviçre'de devam eden tahsil hayatından döndüğünde Vefa Tan 8 senedir Vardar Holding'in bünyesindeydi. Az zaman farkı değildi. Kendisini göstermek, kendisine inandırmak için. Selçuk birden sanki şirketteki mücadelesi en baştan yeni başlıyormuş gibi hissetti. Bir bakıma da öyleydi. Aslında tabii süreç içinde ilerleyecek olsa bu kadar büyük bir rekabet hissiyle sarılmasına gerek kalmayacaktı ama onun acelesi vardı ve hedeflediği yolda ilerlerken etrafında sadece ve sadece kendi uygun gördüğü insanların bulunmasını istiyordu. Ama ne aile fertlerinin ne de işin bünyesinin kaynama kıvamı henüz buna hazırdı. Aldığı bütün stres bu yüzdendi. Ne var ki bir yerden birilerinden başlaman lazım diye hatırlattı şeytanı iç gıcıklayıcı bir fısıltıyla. Sence 20 senenin hakkını veriyor mu Vardar Holding sana diye sordu Selçuk. Vefa tatminkar bir ifadeyle gülümsedi. Şikayetçi olduğumu söyleyemem. Yetiyor mu kazancın? Ne olduğuna bağlı. Demek ki yetmiyor. Hayır öyle demedim. Sadece kazancımın yeteceği düşler kuruyorum. Bana kalırsa sen daha fazlasını hak ediyorsun. Vefa uzun zamandır Selçuk'un kendisini sebebini anlayamadığı bir sebepten takibe aldığını fark etmişti. Memnuniyetsizliğine dair bir ipucunun işinden el çektirilmek için ona fırsat verebileceğini düşündü. Takdiriniz için teşekkür ederim. Ama gerçekten kazancımdan memnunum. Vefa Tan'a göre Selçuk'un kafasını kurcalayan mesele halledilmiş olmalıydı. Herhalde görüşmenin sonuna geldik diye düşündü ama yanıldığını anladı. Yok yok, o aldığın paradan memnun olamazsın diye Selçuk üstelemekteydi. Selçuk'u kazancının tatminkar olduğuna ikna etmeye çalışmak Vefa'yı eğlendirmeye başlamıştı. Onunla olan resmiyet sınırını aşmayan bir gülümsemeyle cevapladı. İnanın Selçuk Bey, piyasayı yakından takip ediyorum. Oldukça iyi şartlarda çalışmaktayım. Merak etmeyin. Yine de alakanıza teşekkür ederim. Selçuk, Firaye Stark'ın sözlerine katılmasına rağmen sohbetin istediği gibi gitmediğinin farkındaydı. Yavaşça ayağa kalktı. Elleri ceplerinde aşağıya doğru Vefa'nın yüzüne bakarak konuştu. Şimdi yeniden duruma hakim olmuş gibiydi. Biliyor musun Vefa, çok garip. Beni inandıramıyorsun maaşının yettiğine. Bunun senin ne kadara ihtiyacın olduğundan fazlasıyla alakası var. Yaptığın işte elinden geçen onca parayla muhakkak başın dönüyordur arada bir, değil mi? Vefa'nın yüzündeki yumuşak tebessüm silindi. Aniden odaya girdiği andaki soğuk, düşünceleri kendisinde saklı ifadesini yeniden takındı. Hiç tereddütsüz bakışlarını Selçuk'un gözlerine dikti ve bu sözleri hakaret kabul ettiği çok belli, buz gibi bir sesle tane tane konuştu. Parayla başı dönen biri olsaydım, Vardar Holding'de bu görevi yapamazdım Selçuk Bey. Selçuk onu kaybetmek değil kazanmak niyetinde olduğunu belli etme ihtiyacı duydu ve ellerini ceplerinden çıkarıp iki yana açtı ve yüzünde rahat kocaman bir gülümseme belirdi. Haydi haydi ama alınganlık yapma, şurada baş başa konuşuyoruz, aramızda kalacak. Vefa oturduğu yerden kalktı, şimdi yüz yüzeydiler. İma etmeye çalıştığınızı yanlış anlamış olduğumu umuyorum Selçuk Bey. Yok, bence tamam anlıyorsun. O zaman siz bana hakaret ediyorsunuz. Hakaret değil Vefa, ben faktleri söylüyorum. Kendi inandığımca sen de bana aksini ispat etmekte serbestsin. Tam aksi, siz ancak ispat edebileceğiniz bir suçlamayı ortaya koymalıydınız. Selçuk yine ellerini cebine soktu. Konuşurken yere bakarak ağır adımlarla masasının arkasına doğru ilerledi. Anlamadığın şu ki seni suçlamıyorum, tam aksine seni anlıyorum. Neyi anlıyorsunuz? Senin satın alma işinden pay almanı. Bir eliyle koltuğunu döndürdü ama oturmadı. Olduğu yerde durup ağzını açmak üzere olan Vefa'yı işaretle susturup devam etti. Kim olsa alır bu payı, senin de hakkın. Bu defa onun sözü kesilmişti. Selçuk Bey diye araya girdi Vefa'tan, yükselmesine engel olamadığı buz gibi bir sesle. Beni nasıl böyle bir şeyle itham edersiniz? Kaç senedir aileniz için çalışıyorum. Bugüne dek bir kuruş haksız kazanç elde etmiş değilim. Bu son derece aşağılayıcı, gurur kırıcı bir suçlama. Şimdi gurur murur laflarıyla kafamı şişirme, sadede gelelim. Tekrar ön taraftaki koltuğa doğru yürürken sakin ve davetkar bir tavırla "Haydi otur yerine de adam gibi konuşalım." dedi. Vefa odayı terk etmek ile Selçuk'un bu fikre nereden saplandığına dair düşünceler arasında tereddütte bir an için bekledi. Sonra karşısındakinin insanları ne kadar ezmeyi sevdiğini bildiğini düşünerek "Şakaydı değil mi Selçuk Bey? Kötü bir şaka." dedi. Selçuk onun hala ayakta durduğunu görünce kendisi de oturmaktan vazgeçti. Yüzündeki sahte tebessüm gitmiş, yerine tehditkar bir bakış gelmişti. Hayır Vefa, hiç de şaka falan değildi. Şimdi bana martaval atmayı bırak bir kere. Bir adamın elinden o kadar paralık satın alma geçsin de çalmasın. Olmaz. Beni buna inandıramazsın. Vefa nefret dolu bir bakışla, bu kadar çirkef yeter. Sizi daha fazla dinlemiyorum dedi ve arkasını dönüp kapıya doğru yürümeye başladı. Bunu çirkef olarak kabul etme, iş teklifi olarak et dedi Selçuk arkasından. Vefa kapıdan çıkmak üzereyken şaşkın geri döndü. Neler diyorsunuz, siz kendinizde değilsiniz, bu ne biçim alay? Selçuk'un üzerine yürümemek için kendisini zor tutuyordu. Şirketle ve aileyle bu kadar senelik hukuku olmasa çoktan yapardı düşündüğünü. Öfkeyle parıldayan gözleri Selçuk'un küstah, alayla gülümseyen bakışlarıyla çakıştı. Selçuk sakin adımlarla ilerleyerek ona yaklaştı. Sol eli baş parmağı dışında pantolonunun cebinde, sağ elini onun omzuna koydu. "Şşt, dinle," dedi. "Sana hesap sormuyorum. Bugüne kadar nasıl yaptıysan aynen öyle devam edeceksin. Helal olsun. Zeki adamsın, kolay renk vermiyorsun." Vefa nefretle Selçuk'un omzundaki elini silkeledi. Diğeri alaylı bir kahkaha atarak devam etti. "Yalnız senden daha zeki olan adama da payını vermen gerek. Yani bana. O zaman bu zeki adam da senin tezgahına dokunmaz." Vefatan tek kelimeyle dehşet içindeydi. Bu konuşmanın bu şirkette, hele Vardar ailesinin bir ferdince yapılıyor olmasından duyduğu şaşkınlık ile inanamamazlık onu neredeyse dilsiz yapmıştı. Karşısında kendisine pişkin bir ifadeyle bakan Selçuk'a tiksinerek baktı. Selçuk sağ ayağını önce öne uzattı, sonra geriye çekti. Ayakkabısının bir burnunu, bir topuğunu yere dokundurarak konuştu. "Ne o? Anlaşamayacak mıyız?" Vefa bu kez kesin bir tavırla kapıya döndü. "O zaman istifanı vermen gerekecek." diye seslendi Selçuk. Vefa eli kapının kolunda durdu. Şaşkınlığı geçmiş, duruma kesin hakimiyetini kazanmış gibiydi. Her zamanki ağır, tok sesi duyuldu. Bunca yılın emeğini heba edecek değilim. Verilemeyecek bir kuruşluk hesabım yok. İstifa falan etmiyorum. Beni kovmanız gerekecek. Oo, inatlaşıyoruz ha? Gözlerini kısarak son tehdidini savurdu. Demek kovmam gerekecek. Vefa kapıyı açmış, dışarı adımını atmıştı bile. Selçuk sesini yükselterek duyulduğundan Emin bağırdı. Benim için keyif olacak. Vurularak kapanan kapının sesi son cümlenin Vefa tarafından konmuş noktası gibiydi. Bugün ikinci kez bu kapının aynı şekilde kapanması hayatından çıkaracağı insan sayısını işaret ediyordu sanki. İyi işte dedi şeytanı. Daha iyi olabilirdi ama yine de başlangıç için çok iyi. Aynı gün öğle saatleri Refet Vardar'ın bürosu. Refet Vardar bürosundan girdiği an Mihrimah ayağa kalkıp yüzünde saygı, sevgi ve hayranlık ifadesiyle onu selamladı. Tünaydın Refet Bey, hoş geldiniz. Tünaydın Mihrimah, nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Mesajlarınızı masanıza bıraktım. Selçuk Bey size ulaşmaya çalışıyordu. Sekreterin sözü Bora'nın kapıdan girmesiyle kesilmişti. Oho, Bora, hoş gelmişsin dedi Refet Vardar kollarını açarak. Merhaba amca, sizi çok iyi gördüm. Amca ve yeğen kısa bir kucaklaşmayla sarıldılar. Sizinle acilen görüşmek istediğim bir konu vardı, müsaitseniz. Refet Vardar elini onun omzuna koyarak odasının kapısına doğru ilerlerken, ''Tabii gel gel içeri, ben de seni çağıracaktım zaten.'' dedi. Sonra sekreterine dönerek, ''Kimseyi bağlama bu arada.'' dedi. ''İçecek bir şey ister misiniz?'' ''İster misin?'' diye yeğenine döndü Refet Bey. ''Hayır, sağ olun.'' Odaya girip kapıyı kapadıkları anda sekreteryadaki dahili telefon çaldı. Mihrimah'ın cevabı kısa ve netti. Amcanız geldi ama maalesef bağlayamayacağım Selçuk Bey. Toplantıya girerken kesin talimat verdi. Söylerim efendim. Mihrimah Hanım yıllardır aile ilişkilerini neredeyse onlardan biri kadar biliyordu. Hatta belki aslında onlardan biri olmadığı için daha objektif izlemekteydi. Büyük babanın ardından aile reisliğini üstlenen ikinci kuşak ile son yetişen nesil arasındaki sevgi, tolerans, disiplin, kayırma ilişkilerinin yıllardır gün be gün nasıl örüldüğünü biliyordu. Dışarıdan bakınca büyük bir huzur, sükunet içinde herkesin herkesi çok sevip saydığı ve her şeyin el ele yapıldığı imajını veren bu ilişkilerin bir listesini yap deseler, aslında kimin kimi gerçekten sevdiğini, kimin kimi kıskandığını, kimin kimi kayırıp kimin kime bel bağladığını, kimin kimi kullandığını öyle bir sıralayabilirdi ki aile bireyleri kendileri bile şaşar kalırdı. Mihrimah'ın da aile içinde kendisine göre en çok sevdikleri, daha az sevdikleri ve Selçuk ve bir de Seher Hanım'ın son kocası Muzaffer söz konusu olduğunda varlığından huzursuz olduğu kişiler vardı elbet. Ama bu hisleri ve düşünceleri hep kendinde saklıydı. Görevi gereği duyduğu, bildiği olayları son derece ketum bir tavırla izlerken, kendi iç dünyasında taraf tutmaktan onlar adına bazen üzülüp bazen sevinmekten geri duramıyordu. Mesela az önce Selçuk'un amcasıyla görüşme şansının olmaması yaşlı sekreteri içten içe sevindirmişti. İnşallah Bora içeride uzun kalırdı da diğeri amcasıyla derdi her neyse halledemezdi. Yeni nesil içinde Berke favorisiydi. Mihrimah Hanım'ın ondan sonra en sevdiği ise Tarık'tı. Bilgisayarına mail geldiğine dair uyarı sesi üzerine aileyle ilgili düşüncelerinden sıyrılıp görevine döndü. Yanda Refet Vardar'ın odasında çoktan ciddi bir konuşma başlamıştı bile. ''Siz ne diyecektiniz amca?'' diye başlamıştı Bora. ''Bir ihtimal konuşmaya geldiğin şeyi'' diye cevaplamıştı Refet Vardar. Bordo rengi Chesterfield koltuklardan birine otururken. ''Senin departmanla ilgili hesaplar iç açıcı değil. Ne yapmayı düşünüyorsun? Toparlamak için planların vardır umarım'' diye devam etti. Bora konuya nasıl gireceğini düşünürken amcasının sorusunun zaten bütün anlatacaklarına kapı açmasından memnundu. Ama yine de çok rahat değildi. Hakkında konuşacağı kişi ağabeyiydi. Genzini temizleyip yutkundu ve dirseklerini dizlerine koyup öne doğru eğilerek konuşmaya başladı. New York'u benim sorumluluğuma verdiniz ama kontrolü tamamen bana ait değil. Bütün kararları Selçuk yönlendiriyor. Eğer kâra geçemiyorsam kendi inandığım doğrultuda çalıştırılmıyor olmamdan. Selçuk karışmasa kâr mı edeceğini söylüyorsun. Ağabeyini sana yardımcı olması için projene dahil ettik. Kararları senin adına alması için değil. Neden müsaade ediyorsun? Neden kendi görevinin kontrolünü elinde tutmuyorsun? Birincisi, kâr etmemem için sebep yok ki amca. Malımız yok satıyor. Selçuk'un kontrolde olmasına gelince inanın farkına varmadım. Bağlantılarını kullanarak bana yardımcı olduğunu sandım. Aklıma başka bir şey gelmedi doğrusu. Gerçi en baştan beni rahatsız eden şeyler vardı hep. Birincisi, mağazaya ödediğimiz fiyat çok fahiş. Park Avenue'de mağaza açmamıza hiç gerek yoktu. Gereksiz bir yığın para da dekora tefrişe gitti. Ama mağaza yeri seçildiğinde sesin çıkmamıştı. Ne diyebilirdim ki? Selçuk anlaşmayı çoktan yapmıştı bile. Daha işin başından gelip size sızlanmak istemedim. Ama şimdi başka şeyler de devreye girdi. Onun için artık konuşmak istedim. Yönetim kurulu başkanı ve ailenin büyüğü olmanız hasebiyle bunu ilk olarak size anlatmak istedim. Refet Bey arkasına yaslandı. Gözlerini duyacakları konusunda meraklandığını belli eden bir ifadeyle açmıştı. Bora koltuğunda huzursuz kıpırdanırken tüm dikkatini onun yüzüne yoğunlaştırdı. Dinliyorum. Refet Vardar dinliyorum dediği zaman gerçekten kulağını, yüreğini o konuya veriyor demekti. Bora dirseklerini dizlerinden alıp arkasına yaslandı. Söyleyeceklerinden kendisi ne kadar rahatsız ise amcasının da duyduğu zaman aynı huzursuzluğu duyacağını, hatta kabullenmekte çok zorlanacağını biliyordu. Satış bağlantılarımı kendim yapamıyorum amca. Anlaşmaları da hakeza. Selçuk işin her aşamasının kendisinden geçmesini istiyor ve kimseye uygulamadığımız oranda ristrunlar uyguluyor müşterilere. Nasıl, neden? Ben de bunu sorduğumda Amerikan piyasasının en sağlam alıcılarını kafese koymak için demişti. Ama buraya gelmeden önce çok farklı bir şey öğrendim. Refet Vardar yana doğru kıpırdanıp sağ dirseğini koltuğun kenarına elini çenesinin altına dayadı. Evet, bu büyük alıcılarımızdan birinin satın alma müdürü Selçuk'un onlara verilen ristrundan yüzde talep ettiğini söyledi. Kendi şahsına. Refet Bey şaşkın ve inanamaz bir tavırla başını arkaya çekti. Yok canım, daha neler. Amcası Bora'nın işteki başarısızlığına bahane bulmak istediğini düşünüyor ve bunu anlayabiliyordu. Ama ağabey için bu kadar ağır bir ithamda bulunması sınırları zorluyordu. Selçuk agresif, hırslı ve acımasız olabilirdi ama hırsız olamazdı. Bora onu izlerken şu anda amcasının kafasından aynen bunların geçtiğini adı gibi biliyordu. Amcacığım, adamın bana yalan söylemesi için hiçbir sebep yok. Zaten Selçuk'un her şeyi o kadar ısrarla tek elden yürütmek istemesi bu durumu izah ediyor. Refet Bey duyduklarından şüphe duyduğu da çok belli. Bunu Selçuk'la konuştun mu diye sordu. Hayır, kabul etmeyeceği gibi zavallı adamı da ispiyonlamış olacağım. Ama bir şeyler yapmak lazım ve buna da ancak sizin gücünüz yeter. Bora'nın hiç tereddütsüz ısrarı Refet Bey'i söylenenlerin doğruluğuna yaklaştırmaktaydı. Belli ki hiç gecikmeden müdahale edilmesi gereken bir durum vardı. Ama bu hiç bugüne dek çözmeye alıştıkları tarzdan bir problem değildi. Hem hesaplarda kaçak yapılıyor hem de bunu aileden biri, kendi öz yeğenlerinden biri, üstelik gizliden gizliye makamını bırakacağı oğul olarak seçtiği Selçuk yapıyordu. Ne yapabiliriz acaba ortalığı çalkalandırmadan sorusuna aslında Bora'dan cevap beklediği için sormamıştı. Kendi kendine düşünce jimnastiği yapmaya başladığı çözüm bekleyen bir problemi sesli düşünmüştü. Bu arada Selçuk'un mağaza sahibine ödenen yıllık peşinattan da pay aldığını biliyorum. Bora'nın sakin bir sesle eklediği son bilgi bu itirafları sadece kendisini kurtarmak için yapmadığını gösteriyordu. Çok şaşırdım diye mırıldandı Refet Vardar. Çok. Bak ne diyeceğim. Bunu başkasına söyledin mi? Babana veya Tarık'a? Hayır, hayır. İlk olarak size anlatıyorum. Bundan sonrasını size bırakıyorum. Bora, onun ne kadar sıkıntıda ve kararsızlık içinde olduğunun farkındaydı. Şayet gerekli görürseniz hiç konuşmamış olabiliriz bu konuyu diye ekledi. Konuşulmuş konuşulmuştur ve çarpıklık derhal düzeltilmelidir. Ben de öyle diyeceğinizi tahmin etmiştim. Ne var ki sabırlı bir zaman gerektirecektir. Ne holdingi ne de aileyi fırtınaya sokmaya gerek var. Bunu sessiz sedasız halletmemiz lazım. Başka kimseye söylememiş olman çok iyi. Bu işin hallini kolaylaştırır. Sen şimdi hiçbir şey olmamış gibi New York'a dön. Ben ilk toplantıda senin karar ve yetki sınırlarını genişleten bir karar teklif edeceğim. Sağ olun amca. Sen sağ ol. Bu bilgiyi bana getirdiğin için. Öncelikle seni bir kurtaralım şu ağırlıktan. Gerisini ben buradan hallederim. Bana diyeceğiniz başka bir şey yoksa müsaadenizle. Yok, tamamdır. Bora ayağa kalkmıştı. Refet Bey de sanki duydukları bedenine ağırlık yapmış gibi gayet ağır bir hareketle yerinden kalktı ve elini yeğeninin omzuna koydu. Beraberce kapıya doğru yürüdüler. Yarın mı dönüyorsun? Evet, sizinle bu konuşmayı yaptığıma göre dönebilirim. Teşekkürler amca, hoşça kalın. Güle güle git, sana neticeyi bildiririm. Haydi iyi yolculuklar. Yeğeninin uzattığı eli sıkıp onu yanağından öptü ve ardından sekreteryada birkaç adım attı. Masasında bir şeyler yazmakta olan sekreteri dikkatini hemen patronuna vermişti. Bana bir sade kahve lütfen dedi Refet Bey. Yanında da soğuk bir bardak su. Eğer Bora'nın anlattıklarının yarısı bile doğruysa bu işi yıkamak için bir bardak değil tonlarca su bile yetmeyecekti. Selçuk Bey'i bağlayayım mı efendim diye soruyordu Mihrimah. Refet Vardar oda kapısının ağzında kısa bir an durdu. Henüz değil. Şu an Selçuk'la herhangi bir konuyu konuşmaya hazır değildi. Selçuk amcasının kendisini aramasını beklerken sabırsızlanmaktaydı. Onunla bağlantı kurmakta ve isteklerini iletmekte babasıyla olduğundan çok daha rahattı. Özellikle son birkaç yıldır amcasının onu gerektikçe kollamakta ve kayırmakta olduğunu fark etmişti. Bu yüzden babasıyla fikir ayrılığı veya çatışması olacağını hissettiği her konuyu en baştan ona götürür ve genellikle de ikna ederdi. Bu durumdan babasının hiç hoşnut olmadığını ve bu sebeple ağabeyiyle aralarında zaman zaman soğuk rüzgarlar estiğini biliyordu. Berke'yi yolundan tamamen çıkarmak için planladığı senaryoya babasını inandırması çok daha zor, hatta imkansızdı. Ama Refet Vardar'ı kendisinden yana olmaya ikna edebilirse her şey daha kolay çözülecekti. Bir taraftan kendi kendisini yatıştırmaya uğraşıyordu. Niye her şeyi bugüne kadar sıkıştırmak istediğini bilemiyordu. Niye bu kadar sabırsızlanmıştı birdenbire? Masasındaki işleri halledip yarın da paşa paşa Kuşadası'na gitse, uzun hafta sonu tatilinin, reklamcısının getirdiği fasulyenin tadını çıkarsaydı ya, ama şeytanı ille de acilen bu huzursuzluğu, bu çarpışmayı istiyordu. Bu, her halükarda savaş açmak isteyip de bahaneden bir ultimatom göndermek gibiydi. Ne garipti ki Berke'nin kendisine hediye ettiği kitabı okudukça mücadele etme, kırma, dökme, yok etme iştahı kabarıyordu. Enayi Berke hediyesiyle onun içindeki şeytanı uyandırmış, farkında olmadan kendi çöküş fermanını hazırlamıştı. Şeytanının sesi duyuldu, içerlemişti. ''Ne diyorsun sen? Uyuyan sendin.'' Ben hep uyanığım, başlangıçtan sonsuza kadar. Şeytanıyla konuşması yarım kaldı. Cep telefonu çalıyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 86.